Ayrım 3. Sözcüğün yan anlam kazanma yolları. Parantez içinde aktarmalar. Ayraç içine yazdığım kısa attan da anlaşılacağı gibi, halk genel olarak bir varlığa verdiği adı, onunla benzerlik ya da parça bütün ilişkisi içinde gördüğü başka bir varlığa aktararak yan anlam kazandırır sözcükleri. Bunları da sınıflandırırsak, alt bölümlemeleriyle şöyle gösterebiliriz. Değiş aktarmaları. İnsan organ adlarının ve özelliklerinin doğaya aktarılması. Şimdi epeyce eskilere gidelim. Dilin bulunma, yaratılma sürecine. Çünkü insan icadıdır dil. Hiçbir dili tanrılar bulup insanlara armağan etmemiştir. İnsan, yeryüzü serüveni içinde İki ayağı üstünde doğrulup doğayı tanıma ve adlandırma aşamasına geldiğinde nereden başlamıştır adlandırmaya? Bundan önce söylenmesi gereken ise şu. Önce gördüğü varlıkları adlandırmış olduğunu kabul ederiz insanoğlunun. Doğayı tanıması ve ona egemen olması için önce etrafında gördüğü varlıklara birer ad bulması gerekmiştir. Hareketi görüp eylemleri keşfetmesi, Thompson'ın iddiasına göre toprağa ekip biçmeye başlamasından, ektiği tohumun boy atmaya başladığını, meyve verdiğini görmesinden sonra. Adlandırmadığı varlığın kendisinin olamayacağı bilinciyle önce varlıklara adlar vermiş büyük büyük büyük atalarımız. Bu işe nereden başladıklarını soracak durumda değiliz. Hiçbirini sonsuz uykusundan uyandırıp, sahi siz ne yapmıştınız, önce hangi varlıkları adlandırmıştınız deme şansımız yok. Elimi uzatıp gösterdiği yükseltiye, daha demeden önce eline el demesinin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden öncelikle adlandırılanların insanın kendi organları olduğunu düşünüyoruz. Önce göz demiş olacağını düşünüyoruz atalarımızın. Göz, kulak, burun, ağız, dil, diş, yüz. Kendi organlarını tek tek adlandırarak kabaca tanımasından sonra doğaya yöneldiğini, orada kendi organlarına bir açıdan benzeyen varlıklar gördüğünde o varlığa da aynı adı verdiğini varsayıyoruz. Kendi burnuna benzettiği bir çıkıntı gördüğünde ona da burun demekte tereddüt etmemiş. Adanın burnu, ayakkabının burnu, kayığın burnu ve benzeri. Böylece organ adları çok anlamlı olmuş. Bütün dillerde böyle bu. İnanmayanlar için İngilizce sözlükten hand, parantez içinde el maddesini açıp bakıyorum. İşte anlamları. El, el gibi uzuv, parantez içinde maymun ayağı, şahin pençesi, ıstakoz kıskacı, kudret, yetki, selahiyet, parmak, işe karışma, maharet, hüner, el yazısı, imza, yardım, usta, yetki sahibi kimse, işçi, amele, taraf, yan, saat yelkovanı veya akrebi, atın yüksekliğini ölçmeye yarayan bir ölçü, parantez içinde 10 santimetre, alkış, iskambilde el, sıra, oyun, hevenk, tütün yaprağı demeti. Sonra elin yanına aldığı başka sözcüklerle kazandığı yan anlamlar sıralanmış. Minicik sözcük harfleriyle iki sütuna yakın anlam. Yalnız kendi organlarına verdiği adları doğadaki varlıklara aktarmakla kalmamış insanoğlu. Kendisindeki kimi özelliklere verdiği adları da doğaya aktarmış. İşitmeyen kulağına sağır demişse, attığı odunu, kömürü umursamayan, bir türlü ısıtmayan sobaya da sağır soba, görmeyen gözüne kör demişse, çıkmayan sokağa, kesmeyen bıçağa, çözülmeyen düğme de aktarmış kör sözcüğünü. Onlara da kör demiş. Ahmet Arif, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim. Zulamdaki mahzun resim. haberin var mı derken kör sözcüğünü aynı biçimde kullanmış. Anımsayın. Pınar Kür'ün bir öykü kitabının adı Bir Deli Ağaç'tır. İnsana ait bir özelliğin adını ağaca aktarmış Pınar Kür'de. Eğer şair ve yazarlarımız bu işlemeyi Türkçe açısından kayıp sayabileceğimiz o 600 yıl boyunca da yapsalardı, kim bilir ne kadar iyi yerlere gelmişti bugün Türkçe. Doğa adlarının ve özelliklerinin insana aktarılması. İnsanın kendi organlarını adlandırmakla işe başladığını söylemiştim az önce. Bu adlandırmayı tamamladıktan sonra doğaya dönüşmüş insanoğlu. Çok acelesi olduğundan kendini kabaca adlandırdıktan sonra doğaya bakmış. Deli yettiğince doğayı adlandırdıktan sonra dönüp yeniden kendisine baktığında daha adlandırmadığı birçok şey olduğunu görmüş vücudunda. Göze göz deyip geçmiş. Ancak bölümlerini adlandırmamış gözün. Kulağa kulak demiş ama içindeki kemikleri belki de henüz varlıklarını bilmediğinden adlandırmamış. Sonradan da çekiç, örs, üzengi derken nereden bulmuş bu adları? Daha önce kendi elleriyle yaptığı araç gerecin adını vermiş bu kez de kendi kemiklerine. Öbür kemiklerimiz de öyle. Çoğunun adı doğadan alınma. Kaval, leğen, elmacık. Beynini koruyan, birbirine geçmiş kemikleri tasa benzetmiş, kafa tası demiş adına. Kalp kuşunu koruyan kaburgalar, kafes gibi gelmiş gözüne, göğüs kafesi demiş ona da. El parmaklarının en küçüğüne serçe parmak demesi ne hoştur. Bakmış orada küçük, işlevsiz gibi görünen ama sevimli mi sevimli bir parmakçık var. Bunun adı ne olsun? Hadi buna da serçe parmak diyelim demiş. Sezen Aksu'nun minik serçe oluşu da doğadan insana bir aktarma değil mi? Doğada gördüğü kimi özelliklere verdiği adları da aktarmış kendisine. Budur sözcüğünü önce maki türü bitkiler için kullanmışsa, dalga geçmek istediği arkadaşına da Budur Silo diye takılmış. Benim bir öykü kitabımın adı Eski Bir Balerindir mesela. Türkçe'de eski, insan dışındaki varlıklar için kullanılır. İnsan için yaşlı denir. Ben de o balerini nesneleştirmek için vermiştim o adı. Türkçenin İngilizceye göre bir zenginliği daha. İngilizce'de insan içinde, eşya içinde aynı sözcük kullanılır. Old. Kız çocuklarına verdiğimiz adların çoğu çiçek adıdır. Yani doğadan alınma adlar. Durmadan kendi ailesinden söz eden öğretmenler gibi olduğumun farkındayım. Oğlumdan ve kocamdan söz etmeyeceğim de kızımın adının Pelin olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kendisine adının Latince karşılığının Artemisia absintum olduğunu söyleyecek halimiz yoktu. Pelin ne demek diye sorduğunda karın ağrısına iyi gelen bir ot olduğunu söyledik. Kendisine bir ot adı verdiğimiz için bize kırılıp kırılmadığını hiç söylemedi. Umarım memnundur adından. Kız çocuklarımıza ot, çiçek adları verdiğimiz gibi erkek çocuklarımıza da hayvan adları vermekten hoşlanırız. Bu arada en yararlı hayvanların hakkı yenir, onlar oğlan çocuklarına ad olarak verilmez de en vahşi, en yırtıcı hayvanlarınkiler verilir. Aslan, kaplan, kartal, şahin, doğan. Öbürlerini, o yararlı olanlarını söylemiyorum. Kitabımızı eşekle, inekle doldurmayalım şimdi. Duyular arasındaki aktarma. Çeşitli duyu alanlarına ait sözcükler de kendi duyu alanı kapsamından alınıp başka bir duyuya aktarılmıştır. Örneğin, sert dokunma duygusuyla ilgili bir sözcükken, sert seste işitmeye, sert içki de tatmaya, sert koku da koklamaya, sert adam da görmeye aktarılmıştır. Zaten beş duyumuz var. Arada bir, kendi temel anlamında da kullanıldığını düşünürsek, bütün duyularımız için kullanabiliyoruz sert sözcüğünü demek ki. Tabi algıladığımız şeyin sert olması koşuluyla. Ekşi sözcüğü tatmayla ilgilidir. Ama ekşi koku dendiğinde kokulamaya geçmiş olur. Tatlı, tat alma duygusuyla ilgilidir. Ama tatlı söz denildiğinde işitmeye, tatlı çocuk dendiğinde görmeye geçer. Somutlaştırma. Temel anlamı somut olan sözcüklere soyut bir yan anlam kazandırılmasıdır. Bu tanım aklınızı karıştırmış olabilir. Sözcüklere soyut yan anlam kazandırılıyorsa üstteki başlığında soyutlaştırma olması gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Sözcükler soyut anlam kazanıyor ama iletilmeye çalışılan anlam bu sayede somutluk, görünürlük kazanıyor. Anlatmaya çalıştığım anlam olayı sözcüklerin soyutlaştırılması yoluyla anlamın somutlanması demek oluyor. Şimdi örneklere geçtiğimde daha iyi anlaşılacak. Bir bitki üretmek için toprağa tohum atmak ya da gömmek gibi somut bir anlam taşıyan ekmek eylemi, bir şeyin başlamasına yol açacak nedenleri hazırlamak, parantez içinde fesat tohumları ekmekte olduğu gibi anlamına geldiğinde soyutlaşmıştır. Ama kendisi soyutlaşırken insanların kötülük düşünmesine yol açmak gibi soyut bir anlamı da somutlaştırmıştır. Şimdi de tersinden anlatmayı deneyeyim. Varlığı ile yokluğu belli olmayan, dikkati çekmeyen, kendini göstermeyen bir arkadaşınız var diyelim. Onun bu durumunu anlatmak epey zor. Çünkü soyut bir durum bu. İşte bu zorluğun üstesinden gelmek için silik sözcüğünü kullandınız mı, somutlaştırmaya başvurdunuz demektir. Silik sözcüğü, arkadaşınızın bu durumunu söylediğiniz kişinin gözünde somutlaştırdı. Oysa silik sözcüğünün temel anlamı nedir? Son derece somut bir anlam. Üstündeki yazı ve çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan. Arkadaşlı bir örnek daha vereyim. Bu kez arkadaşınız sevimsiz, kimseye güler yüz göstermeyen, her şeye, herkese uzak duran biri. Onu en iyi anlatan sözcük soğuk olurdu, değil mi? Oysa soğuk nedir aslında? Dokunma duygusuyla algılayabileceğiniz, parantez içinde, yani somut, düşük ısıya sahip olma durumudur. Yine aynı şeyi yapmış olduk. Anlatılması zor bir durumu ya da kavramı, herkesin zihninde zaten bir çağrışımı olan somut bir sözcükle anlattık. Böylece sözcük soyutlaşırken, iletmeye çalıştığımız anlam somutlaştı. Yani amacımıza ulaşmış olduk. Amacımız her zaman daha iyi anlatabilmek. Şimdi somutlaştırmanın bilinen adını da söyleyebilirim artık. Mecaz. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığım şey mecazdı. Bunu niye baştan söylemediğime gelince. Bir mecaz tanımı var ki kafamızda illet bir şeydir. Bir sözcüğün sözlük anlamı dışında kullanılması. Bir kere sözlük anlamı nedir? Sözcüğün bütün anlamları sözlükte yok mu? Diyeceksiniz ki temel anlam kastediliyor. Yine yanlış. Temel anlam dışındaki bütün anlamlar mecaz değildir ki. Yüz sözcüğü çehre, surat anlamına gelir. Bu sözcüğün temel anlamıdır. Yastığın yüzü, yorganın yüzü dediğimizde temel anlam değildir. Peki mecaz mıdır? Mecaz da değildir. Yalnızca yan anlamdır. Mecaz bir yan anlamdır ama bütün yan anlamlar mecaz değildir. Bir sözcüğün mecaz anlam taşıması için somuttan soyuta geçmesi şarttır. Başka bir sözcüğü, burun sözcüğünü alalım şimdi. Burun, Karadenizlilerin burnu kemerli olur. Duyu organı, temel anlam, somut. Adanın kuzeyindeki burnun üstündedir evi. Çıkıntı, yan anlam, somut. Adamda bir burun, bir burun, burnundan yanına varılmıyor. Kibir, yan anlam, soyut, yani somutlaştırma, yani mecaz. Sıklıkla başvurduğumuz bir anlam olayıdır somutlaştırma. Türkçenin temel somut bir dil olduğunu az önce söylemiştim. Sözcüklerimizin en büyük bölümü somut anlam taşıdığından, soyut anlamları iyi anlatabilmek için biraz da zorunlu olarak başvururuz somutlaştırmaya. Yani mecaz adı verilen anlam olayı çok önemlidir. Ad aktarması. Bir adın kendisiyle ilgili, ilişkili, onun kapsamı içinde bulunan başka bir adın yerine kullanılmasıdır. Değiş aktarmalarında asıl belirleyici iki kavram arasındaki benzerlik ilişkisiyken, parantez içinde, örneğin göz sözcüğünü iğnenin gözü biçiminde kullandığımızda, organ olan göz ile iğnenin deliği arasında bir benzerlik ilişkisi kurmuşuzdur. Burada ilişki, kavramların birbirinin kapsamı alanında bulunmasından ibarettir. Daha kısa yoldan anlatma isteğine yanıt veren bir anlam olayıdır ad aktarması. Okul sözcüğünü düşünelim. Nedir okul? Öğrenim sağladığı yer. Tanımı geniş tutmuyorum. Herkes okulun ne olduğunu biliyor. Okul boyanıyor dediğimizde o yer boyanıyormuş. Bunu biliriz. Peki okul dağıldı dediğimizde deprem sonrası görüntülerdeki gibi mi? Çimentosu, demiri, doğraması kopmuş, ayrılmış mı birdenbire? Hayır. Okuldaki öğrencilerin o günkü öğrenimlerini bitirip evlerine gitmek üzere okuldan çıktıklarını anlıyoruz. Öyleyse okul burada öğrenciler yerine kullanılmış. Öğrenci, okulun çağrışımları arasında bir sözcük. Onun bir parçası. Öyleyse parçanın yerine bütün kullanılmış. Sezon başında ilanlar görürüz. 1 Ekim'de perdeler açılıyor. Hangi perdeler? Evlerimizde o güne kadar açmadığımız perdeleri bile o gün açmamız mı emrediliyor? Yok, kimse böyle bir anlama gerek duymaz. 1 Ekim'de tiyatro sezonu başlıyormuş. Burada da perde, tiyatronun kapsamı içinde bir sözcük ve tiyatro yerine kullanılmış. Yani burada da bütünün yerine parça geçmiş. Orhan Veli'yi çok severim diyen kişiye tanır mıydın rahmetliyi demez kimse. Çünkü Orhan Veli derken kaşını gözünü değil şiirlerini kastettiğini bilir. Günlük yaşamda o kadar sık kullanılır ki ad aktarması. Dolmuşa bindiniz, arkanızdan biri omzunuza vurup bir 10 milyonluk uzatıyor burnunuza doğru. Bir taksim. Şeytana uymayıp söylenmiyorsunuz adama. Parayı alıp şoföre uzatıyorsunuz. Bir taksim. Taksimi mi satıyor? Ne oluyor? 10 milyona mı gidiyor taksim? Asıl söylemeniz gereken şey şu. Bu 10 milyondan Taksim'e kadar olan yola belirlemiş olduğunuz ücreti alıp kalanını geri verir misiniz? Şoföre böyle söylerseniz, hele yoğun bir trafikte, canı burnuna gelmiş bir şoförse döver sizi. O da biliyor bir taksimin ne anlama geldiğini, siz de. Öyleyse lafı uzatmaya ne gerek var? Anlaşıldığını varsayarak ad aktarmasının daha çok bilinen adını açıklayabilirim şimdi. Mecazı Mürsel. Bunun ders olarak anlatılması da gariptir çoğu kez. Hocam ben bu Mecazi Mürsel'i anlamadım diyen öğrenciyi, sinirlenmişse öğretmeni, sözcükleri ters yüz edince anlaşılabilirmiş gibi çocuğum der. Ne var anlaşılmayacak? Mürsel mecaz işte. Ad aktarmasıyla akrabalığından dolayı tam burada dolaylamaya da değinelim.